Evet, merhaba sevgili seyirciler. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Evet, yine gördüğünüz gibi uzaklardan sizlere sesleniyoruz. Bu sefer ben İstanbul'dan, sevgili dostumuz Barış Cankı da Çanakkale semalarından bizlere selam veriyor. Evet. Barış, selamlar, nasılsın, iyisin?
İyi abi, çok şükür. Seni sormalı.
Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün yine böyle uzaklardayız. Tabii sen daha bir ev konforundasın. Seni kıskanmadım değil, onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ama neyse, haber çok. O yüzden onlara odaklanıp bu konuyu şimdilik pas geçiyorum. Tekrar geleceğim. Oto gündemle karşınızdayız sevgili seyirciler. Bu hafta gündemimiz oldukça kalabalık, oldukça yoğun. Maalesef neredeyse bizim son aylarda yaptığımız her oto gündemde olduğu gibi zam haberleri bunların başında yer alıyor. Evet. O yüzden ilk haberimiz de bu sefer zam haberiyle. Sevgili Barış, ne dersin? Neyle başlayalım bakalım?
Şimdi yani haberler aslında peş peşe geldi. Önce motor taşıtlar vergisine böyle onunla ilgili bir haber geldi. 2023'te tek seferlik olmak üzere iki katına çıkarılacak tarzında. Hemen arkasından bir gün sonra KDV'ye zam geldi. KDV oranları arttırıldı. %18'den %20'ye çıkarıldı. Bunlarla şimdi istersen hemen KDV haberiyle başlayalım.
Evet, zaten yeriyle de ekranda verdim zaten maalesef. Üzücü haberi, evet. Ekranda şu an görebiliyor izleyicilerimiz de.
Yani şöyle ki aslında sadece otomotiv dünyasını ilgilendirmiyor bu haber. Yani bildiğimiz, gördüğümüz, satın aldığımız her üründe aslında katma değer vergisi var. Çeşitli oranlarda. Otomotivde de bu %18 olarak uygulanıyordu ama dün gece resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bu %18'lik oran %20'ye çıkarıldı. Bunun da otomobil fiyatlarında nasıl bir etkisi olacak? Tabii ki otomobil fiyatlarını arttıracak. Baktığımız zaman fiyatlara şöyle otomobillerde bir %2'ye yakın, %1.7 civarında bir artış olması öngörülüyor bu KDV artışına göre. Yani kabaca ne diyebiliriz? Ben haberde de belirtmiştim. Volkswagen Polo'nun giriş versiyonunu ele alırsak eğer %80 ÖTV uygulanan bu otomobilde normal satış fiyatı 799.100 TL iken bu 812.500 TL civarına çıkacak. Yani dediğim gibi %1.7 oranında bir artış söz konusu. Diğer otomobillerde de aynı şekilde. Yani gördüğümüz gibi artık hep zam konuşuyoruz. KDV artıyor, MTV artıyor. Bu da böyle bir şey, sen ne dersin bilmiyorum abi.
Ya tabii şöyle, olacak olanı görüyoruz. Yani işte uzun süre dövizle ilgili çokça konuşulan dövizin frenlenmesiyle ilgili meselenin faturasını büyük ihtimalle onu ödüyoruz, ödeyeceğiz. Bu tabii haliyle hayatın her alanına yansıyor. Ama tabii ki otomotiv dünyasına da maalesef yansıyacaktı. Bence otomotiv dünyasını biraz daha böyle korumaya çalışmışlardı bile önceki dönemde. O tabii artık hani hangi sahikle yapıldığını bilemem. Yani siyasi bir şey mi, yoksa hani otomobil pazarı yaz aylarında işte daha doğrusu o gelen kısımda zorlanmasın diye miydi? Ya da zaten az araç geliyordu, o yüzden mi oldu bilemiyorum. Ama artık bundan sonra hayatın her alanında bunu göreceğiz. Dediğin çok doğru. Başta söylediğin, yani sadece otomobilleri ilgilendiren bir durum değil. Her şeyi ilgilendiren yani işte Winter is coming dediği olayı artık biraz hissedeceğiz zannediyorum. Hayırlısı bakalım, artık yaşayacağız, göreceğiz yani. Bundan sonra artık çok da elimizde yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bir acı reçete olacağını biliyorduk, konuşmuştuk. Yani evet. Otomobiller içinde olacağını konuşmuştuk. İşte hakeza telefonlarda şu an mesela o bile iyi bir örnek. Yani işte artık bir telefon, yurt dışından telefon getirirsen 20.000 TL. 6.000 liradan 20.000 liraya yükseltildi. Ha, bu bile evet. Aslında durumun vahametini gösterebilecek bir gösterge. Geçelim sıradaki habere.
Evet, geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu değişiklik, bu karar resmi gazete yayınlandıktan 3 gün sonra geçerli olacak. Yani şu anda hala %18 KDV var. Atıyorum takribi pazartesi gününden itibaren bir %20 KDV uygulanmaya başlanacak. Hani tam...
Koş diyorsun bayiye.
Evet, koş diyorum ama aslında bayilerde de araç bulunmuyor. Araba bulmak çok zor. O yüzden... Hani çok da bir böyle hemen fırsatını yakalayayım alayım gibi bir durum olacağını çok zannetmiyorum.
Bayi deyince şimdi oraya da bir girmek lazım. Onlar da sana bir hava parası öpücüğü orada. Evet. Aa, vallahi bunu alacaksan sana var havam ama sana ben bunu 100 bin lira ekstradan verebilirim. Ne anladım ben o işten?
Ne yazık ki.
Kim yakalarsa öpücük.com. Durum bu maalesef. Yani illa şey diye söylemiyorum. Yani oradan yukarıdan aşağıdan falan değil. Ya maalesef bizde bir... Böyle bir sorun var. Umarım biz onlardan değilizdir. Yani biz o kişilerden değilizdir diyeyim. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü yani aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı her türlü görüyoruz bu korozyonu zannediyorum.
Ne yazık ki.
Olabilir abi, sıfır araba alacağım ben, adam hava parası isteyebilir mi? Böyle bir saçma bir şey olur mu Allah'ını seversen? Yani var ama
ya
yani.
Daha önce de söylemiştim. Hani nereden nereye geldik? Önceden bayiye gittiğinde sen liste fiyatının altına araba alabiliyordun. Ya hani ben bunu alacağım ama bana indirim yapar mısın? Şöyle yapalım, şöyle anlaşalım diyebiliyordun. Şimdi nerelerden nereye geldik? Artık liste fiyatına araba bulmak mümkün değil. Üstüne 100-150 bin lira hava parası istiyorlar dediğin gibi. Hani çok karmaşık bir durum. Umarım artık eski günlerine döner diye düşünüyorum. Çok umudum yok ama.
Evet, benim de yok. Bende de yok. Biraz... O yüzden ben direkt sonraki haberi geçebiliriz diye söylüyorum. Evet. Hazır böyle zamlardan bahsetmişken bir sonraki zam haberine geçebiliriz. Otomobil dünyasını ilgilendiren, zannediyorum 2023'te hepimizin aracı olan herkesi ilgilendiren bir durum bu.
Evet.
MTV ile ilgili bir durum.
Aynen öyle. Motor taşıtlar vergisi. Ya aslında bu şimdi şu anda hazır olarak geçmiş bir karar değil, yürürlüğe konulmuş bir karar değil. Sadece meclise böyle bir torba paket, meclise sunulan bir torba paket içerisinde olduğu söyleniyor. Buna göre yani bu yıl yaşadığımız bir deprem felaketi var biliyorsun.
Evet.
Hani o günleri maalesef üzüntüyle hatırlıyoruz.
Tabii.
O deprem felaketi gerekçe gösterilerek bu yıl araç sahiplerinden tek seferliğe mahsus olmak üzere iki katı motor taşıtlar vergisi alınması öngörülüyor. Eğer tabii ki meclisten geçip yürürlüğe konursa bu haliyle artık ne olur bilmiyorum. Yani bence bu şekilde hazırlandıysa bu şekilde de geçer diye düşünüyorum.
Ya torba yasa paketinde de genelde bu pek affedilmiyor yani. O
böyle
gidiyor geçiyor. Yani iki katı MTV demek. Yani tabii şimdi şu olmasın. Mesela ÖTV dediğimiz olay hayatımıza bir depremle girdi. Özel iletişim vergisi adı altında girdi. İlk depremde 17 Ağustos evet. depreminden sonra girdi hayatımıza. Ve kaldı, gitmedi. Ya bu da öyle olmazsa ya bir seferliğe mahsus denip de sonra ya bir dakika bu iyi oldu bize denip de devam ederse kabus. Yani çünkü neye böyle olsa hani o kalsın abi oradan bir güzel bir gelir geldi devam etsin denebilir. O sıkıntı olmazsa devam. Olursa hani elbette ki depremdeki yaraların sarılması için deprem vergileri falan bunlar iyice siyasete girer şimdi gerek yok. Ama hani umarım öyle olmaz diyelim. Tabii ki deprem için sonuçta herkesin bir şeyler yapması lazım. Umarım araç sahiplerinin alacakları bu konuda onların da işlerine yarar, gerçekten gereken yerlere gidip orada fayda sağlar diye söyleyelim. Orada çok söylenecek bir şey yok. Çok büyük bir felaketti çünkü. Böyle küçük bir şey değil bahsettiğimiz. O yüzden bilemiyorum ama yeter ki kalıcı olmasın. Ben onu söyleyebilirim ancak. Diyebilirim.
Yani senin de dediğin gibi aslında ben haberi yazdıktan sonra yorumlara da bakıyordum. Yorumlarda da şu endişe var. Hani herkes bunun bir şokunu atlatmış. Ya nasıl bu yıl iki katı MTV öderiz? Nasıl olabilir bu tarzında yorumlardan ziyade. Ya tamam ÖTV tek seferlik geldi. Kalıcı oldu. Bu da artık yani tek seferlik değil. Kesin kalıcı olacak. Hani asıl endişe bu. Çünkü yani bunun bir yıl ödemek var. Hani bir de bundan sonraki yıllarda sürekli böyle iki katı motor taşıtlar vergisi ödemek var.
Dört
yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Ya evet sen mesela şimdi iki taksit ödüyorsun ya normal motor taşıtlar vergisini işte bir şeyde Ocak'ta ödüyorsun bir de Temmuz'da ödüyorsun iki taksit. Bu da tekrar böyle hani iki katı zam şeklinde değil de artı iki taksit şeklinde daha ödeyeceksin. Şu anda tam detaylar belli değil ama hani bu çok merak ediliyor. Ben de anladığım kadarını söyleyeyim. Sen diyelim ki ilk taksitini Ocak ayında ödedin. İkinci taksit de şu anda şeyde Temmuz'da ödeyeceksin. Normal. Şimdi bu geri kalan ekstra iki taksiti de ilkini bu karar yürürlüğe girdikten bir ay içerisinde sonrasında yürürlüğe girdikten sonra bir ay içerisinde ikinci taksitini de Kasım ayına kadar ödeyebiliyorsun yanılmıyorsam. Şimdi tabii ki bu karar yürürlüğe girdiğinde daha net belli olacaktır ama hani benim anladığım kadarıyla ödemeler bu şekilde olacak.
Peki. Geçelim mi sonraki habere? Nasıl olsa şey olmayacak yani bu da böyle. Sonraki habere geçelim kardeşim. Bu
morallerimiz bozuldu tabii.
Geçerse haftaya bunu yine konuşacağız ama çok büyük ihtimalle geçer yani. Ben hiç aksi bir sürpriz olur diye düşünüyorum.
Ya bana da öyle geliyor.
De, bütün zamların yanında hani eşeğini kaybettirip sonra buluyorsun ya. Eğer öyle bir şey olmazsa hani şey denmezse ya bu kadar zam yaptık ama bakın bazılarını geri alıyoruz falan deyip bunu iptal etmezlerse. Çünkü torba paket bu ya. Torba yasa paketi. Hiç zannetmiyorum. Genelde hep geçiyor bu. O yüzden büyük ihtimalle geçer ama umarım geçmez tabii. Ama tabii bir taraftan da depremzedeler içinde. Tam bizim de okuyucularımızın gösterdiği hassasiyet gibi. Olsun, alınsın da kalıcı bir şey yapmayın. Yani onu bahane evet. gösterip de başımıza başka bir şey açmayın konusu. Ama zaten açılacak olan açılıyordu. Evet, sıradaki habere geçebiliriz sevgili kardeşim.
Sıradaki haberimiz yani, aslında...
Var mı başka böyle içimizi dağılacağın bir haber var mı yine? Hadi söyle. Hadi.
Yani yine Türkiye'deki otomotiv piyasasını yakından ilgilendiren bir karar ama zam değil. Şöyle ki biliyorsun hani son dönemde, son yıllarda otomotiv dünyasında böyle bir kanayan bir yara var. O da nedir? Baktığın zaman bir otomobilin ikinci el fiyatının sıfırının fiyatını geçiyor olması. Yani baktığın zaman ilan fiyatlarına atıyorum işte Clio. Bayi'de 700 bin lira ama baktığın zaman aynı arabanın fiyatı ilan sitesinde 750-800 bin lira.
İşte bu da yani bu, az önce bahsettiğimiz konuya geliyor. Yani sen yukarıya kızacağız, edeceğiz diyelim ki yani hükümete, devlete neyse ona kızacağız ama bir taraftan da burada da eline fırsatı geçiren yapıştırıyor.
Evet, ne yazık ki. Şimdi zaten...
Ne olacak peki, artık ilan mı veremeyeceğiz, nasıl olacak?
Şöyle hemen detayını söyleyeyim. Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat zaten daha önceki açıklamalarında şeyi söylemişti. Evet. Bu düzenlemenin sinyallerini vermişti. Hani ikinci ilan sitelerinde otomobil fiyatları sıfırının fiyatlarını geçemeyecek. Bunun için bir düzenleme üzerine çalışıyoruz diye sinyallerini vermişti. O düzenleme de artık resmi gazetede yayımlandı. Burada şeye çok büyük iş düşüyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü hani ilan siteleriyle konuşulmuş. Onlara belli bir görevler yüklenmiş. Bu da nedir işte? Hani senin eğer siten üzerinde bir otomobil fiyatı sıfırını geçiyorsa hani bunun takibini yapıp bize bildireceksin hani şeklinde görev verilmiş. Tabii ki bunun takibi ne kadar yapılabilir? Nasıl olabilir? Yani ilan sitesi üzerinden takibini yaptın diyelim. Ama sonuçta satış noterden yapılıyor. Hani bu adam ne bileyim 700 bin lira gösterip noterde satışını 800-850 bin liradan çok rahat yapabilir. Bunun önemli olan noterde denetleyebilmek. Hani o aşamada da denetlenmesi ne kadar mümkün olur bunu zaman gösterecek. Yani sonuçta 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlandırması da var. Ama bugüne kadar ben mesela o sınırlandırmanın çok etkili olduğunu düşünmüyorum.
Evet, konuşmuştuk sınırlandırmadan... hatta. Hikayesini buluyorlar onu da.
Evet. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Yani bu düzenleme konuşulur konuşulmaz. Yayınlanır yayınlanmaz resmi gazetede hemen ilan sitelerinde ilan sahipleri otomobil fiyatlarından sıfır atmaya başladı. Şöyle ki mesela 720 bin liralık bir arabanın tak bir sıfır sildi, ilan sitesinde satış fiyatı 72 bin lira gibi görünüyor. Yani sırf bu cezadan sıyrılabilmek için, denetimden sıyrılabilmek için.
Diyor ki kardeş 720 diyor tabii. Evet. Çok
tabii ki yani her yolunu buluyoruz ya, mutlaka hani daha bir saat oldu diyelim. Bir saat oldu ama mutlaka bir yolunu buluyoruz. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum ama.
Evet. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hakikaten zorlu bir durum daha. Yani bu da işte hepimizi ilgilendiren bizim de içinde olduğumuz bir durum maalesef. Hayır olsun bakalım. Peki yani burada çok da yapacak bir şey yok. Evet, bu da zaten yönetmelik senin bahsettiğin.
Tabii. Yani bunu tabii bunu yapanlara da 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Bunu da söylemiştim ya hani sıfır sildiler dedim. Bu tabii sosyal medyada çok yayıldı. Bunun ilanlarını gördük. Kaç tane sıfır silen işte fiyatları değişen ilanlar var. Sonrasında bu tabii sosyal medyada gündem olunca Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Biz bunun da farkındayız. Bunu gördük. Medya sitelerinde çok fazla haberi yapılıyor. Bunu da tespit ettiğimiz satıcıları aynı şekilde cezalandıracağız tarzında bir açıklama bulundu. Yani sen sıfır silerek ilan veriyorsan bunun tespit edildiği halde hemen 300 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak. Bu cezaya tabi tutulacak.
Yani tabii artık, ilgili sitelerle düşündüğüm zaman çok da kolay bir şey bu. Hangi arabada sıfır silinmiş diye bakacak adam. Datadan çıkartacak. Diyecek ki buyurun abicim bu. Onlar da eğer bayi mi yoksa hani işte atıyorum gerçekten galeri falan değil de satıcı mı? Onlara bakılarak gerekli cezalar kesilebilir. Yani bu galerici yaptığı zaman daha kötü. Çünkü zaten biraz da onlar da belirliyor bunu ama tabii son kullanıcı da bunu yapıyorsa aynı şeyi yapmak lazım. Ben de görüyorum mesela bazen işte 1 lira yazıyor mesela bir şey. Hani var koymuş fiyat oraya 1 TL yazmış. Açıklamada demiş ki mesela işte fiyat telefonla konuşulur mesela demiş. Böyle yapmış.
Evet.
Güzel iş.
Ya aslına bakılırsa hani bizim alıcı olarak, tüketici olarak böyle bir şeyle karşılaştığımızda direkt Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmamız gerekiyor. Hani ya hani pür Allah seni kahretmesin demek yerine ya çok da işte doğru, ne bravo. Bileyim sözle tepki vermek yerine artık yani hani haklarımızı kullanarak bir şekilde bunu belirtmemiz gerekiyor ki hani bunu bir kişi yapsa 10 kişi yapsa tamam fark etmeyebilir ama 1000 kişinin 10.000 kişinin yaptığını Ticaret Bakanlığı'na şikayet ettiğini düşünelim. Yani mutlaka buna karşı bir yaptırım uygulanacaktır. Bence hani bu da bir nebze olsun çözüm olabilir diye düşünüyorum.
Olabilir. Bunu da dikkate alalım ve sıradaki zam haberimize geçelim.
Evet. Sıradaki zam haberimiz genel olarak bir zam değil ama şimdi TOG'la ilgili.
Genel zam değil neyse ki.
Evet. Şimdi abi biliyorsun döviz kurundaki artış nedeniyle birçok otomobil fiyatı Haziran ayından bu yana zaten sürekli artıyor da özellikle Haziran'dan bu yana dövizdeki sert yükseliş nedeniyle neredeyse böyle haftada bir fiyatların zamlandığını, güncellendiğini gördük fiyat listelerinin. Hatta yetişemez olduk yani buna.
Doğru.
Şimdi tabii şimdiye kadar TOG zamlanmamıştı. Herhangi bir zam açıklaması yapmamıştı. Temmuz ayına giriş yapmamızla beraber yanılmıyorsam 5 Temmuz'daydı. 5 Temmuz'da TOG da fiyat listesini güncelledi. Fiyatlara %27 oranında bir zam açıklandı. Böylece şunu belirteyim. 953 bin TL olan başlangıç fiyatı 1 milyon 207 bin TL'ye çıktı. 1 milyon 215 TL olan en yüksek fiyat da 1 milyon 537 bin TL'ye kadar yükseldi. Yani, tabii ki bu neyi de etkiliyor. Evet. Sadece bu saatten sonra TOG siparişi verecek ya da işte hani bu saatten sonra TOG alacak kişileri etkilemiyor. Şöyle bir kötü yanı var. Sen mesela siparişini verdin. Tamam kaporanı da yatırdın ama sana teslim tarihi Temmuz ayı veya Temmuz ayı sonrasına diye söylendi. Bu seni de etkiliyor. Hmm. Yani normalde sen bu arabayı tamam. 953 bin TL'den alacakken artık 1 milyon 207 bin TL'den alacaksın.
Evet bu kötüymüş. Gibi bir ama durum. Zaten yabancı markalarda da olan şey bu bildiğimiz.
Ya tabii ki şu anda hiçbir marka zaten fiyat garantisi vermiyor ki biz zaten hani başında da konuşmuştuk. Başından da belliydi bu. Ta ilk zamanda TOG siparişleri verilirken hani bir fiyat garantisi yoktu. Bunun altı her zaman çiziliyordu. Yani sen arabayı teslim alacağın dönemde fiyatı ne kadara yükselirse o fiyat geçerli diye başından söylendi zaten. Kaldı ki şu anda da öyle bir durumla karşı karşıyayız.
Direkt Erdal Bakkal bana böyle bir bilgi verilmedi. Verilseydi ben öyle yapmazdım diye devam ediyoruz. Peki hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. Evet. Burada da çok da elimizden bir şey gelmedi.
Ya benim gönlüm hani en azından hak sahiplerine bir müsamaha gösterilmesi tarzında. Çünkü hani ta aylar öncesinden siparişlerini verdiler. Sıralarını bekliyorlar. Yani sen siparişini verdin. Aracının donanımı belli, özellikleri belli, rengi belli. Sadece arabanın gelmesini bekliyorsun ama bu süreçte yani araban %27 zamlanıyor. Bence bu hani can sıkıcı bir durum. En azından onlara bir müsamaha gösterilse diye düşünüyorum. Bakalım TOG bu konuda yetkililer herhangi bir açıklama yapmadılar ama bir hareket...
Çok ümitli olmayalım diyorum ben.
Efendim?
Çok ümitli olmayalım diyorum ben.
Yani ne yazık ki.
Peki. Anlaştık. O zaman bir sonraki haberimize istersen geçelim. Ben de şöyle bir bakayım. Sonraki haberimiz neyse ki zam değil.
Evet.
Güzel bir haber.
Bu seferki haberimiz Dacia Spring ile ilgili. Hem de biliyorsun abi. Evet, elektrikli Dacia Spring. Avrupa'da en erişilebilir elektrikli otomobillerden bir tanesi. Yani hatta yanılmıyorsam 2022 yılında mıydı? Geçen yıl Avrupa'da satın alması en mantıklı otomobil seçildi. Elektrikli otomobil seçildi. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama. Şimdi uzunca bir sürenin ardından işte gelecekti, gelemedi, ertelendi. En büyük ertelenme sebeplerinden biri de bu Extreme versiyonunun çıkmasıydı. Daha güçlü motorla birlikte geliyor çünkü bu Extreme. Ertelenme sebebi de zaten bu Extreme versiyonunu bekliyoruz diye açıkladılar. Sonunda artık Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Bu çok beklenen güzel. Extreme versiyonuna geldi. Extreme versiyonunda ne gibi farklar var? Normal standart versiyona göre iç tarafta ve dışta işte bakır rengi detaylar var. Böyle güzel tasarımı hoş gösteren. En önemlisi bence bu versiyonda 65 beygirlik elektrik motorunun bulunması. Diğer standart versiyona göre 20 beygir daha güçlü. Yani şehir içinde kullansan bile bence 65 beygir diğerine göre 45 beygir motora göre çok daha faydalı olacak.
Onlar var öyle dediğin gibi yani birçok araba var bu tip beygir gücünde ki elektrikli de hani o gücü de alıyorsun yani. Ha şimdi başlayacak, şimdi toparlayacak dediğim bir şey yok. Araba zaten gidiyor yani.
Ya tabii ki öyle. Bu arada hemen menzilini de söyleyeyim. Bu arada son hızı 125 km saatte sınırlı bu otomobilin. Yani tam bir şehir aracı aslında.
Vallahi
şehir içinde.
Söyleyeyim, hız sınırı hız sınırı elektrikli arabalarla gelirse, gerçekten çalışmaya başlarsa şahane.
Evet. Şehir içi için tam uygun. Bana göre hani senin normal bir otomobilin varsa şehir içinde kullanmalık ikinci bir ikinci otomobili olarak çok uygun bir araba bence ama işte fiyatı biraz şey oldu. Evet, 875 bin liradan başlıyor.
Kaçtan?
875 bin liradan.
Abi artık 1 milyonun altındaki herhangi bir şey için sevinir hale geldik ya.
Evet, aslında öyle oldu. Yani bu aslında Dacia Spring daha uygun bir fiyattan gelecekti. Hani 550-600 bin bandından da gelebilirdi ama şöyle ki Dacia deyince aklımıza Çin gelmiyor ama baktığımız zaman Spring Çin'de evet. Üretiliyor. Çin'den buraya geldiği için de ilave gümrük vergisine, elektrikli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisine tabi. O yüzden fiyatı daha yükseldi. Böyle 875 bin TL bandına çıktı. Daha uygun fiyata gelebilirdi ama olacak işte.
Diyorsun. Anladım.
Bu durum söz konusu artık.
Vay arkadaş, yine iyi bir haber veremedik ya. Bunlara bir zam, bir şey dokundu yani. Hani olmaz. Araba da çok güzel bu arada. Yani tatlı bir araba. Biraz daha evet, yine işte Renault'da gördüğümüz hani geniş değil, biraz daha daraltılmış arabalar görmeye başladık elektrikli arabalarla. Bu mesela yine 4 kişiliğe daha yakın araba gibi hani. Değil mi?
Tabii ki evet. Bu 4 kişilik bir yaşam alanı sunuyor. Hani 5. kişinin o arka koltuklara oturması.
Olur olmasın ama evet.
Evet, çok da konforlu bir durum yaratmaz.
Evet.
Ama dediğim gibi hani şehir içinde zaten şehir içi kullanımda WLTP'ye göre 310 kilometre bir menzil sunuyor. Bence şehir içi için menzili de çok yeterli. İşe git evet. Gel işte ne bileyim hafta sonu ailenle şehir içinde bir ya da şehre yakın bir doğa kaçamağı yapmak için bence çok uygun bir araç.
İyi.
Fiyatı hayırlısı da tekrar söyleyeyim 875 bin TL'den lansman fiyatı bu tabii ki. Ama buna evet. Şey dahil değil yanılmıyorsam. Bu KDV %20'lik, bu arada %2'lik bir fark dahil değil. Bence pazartesi günü bir KDV farkı da yansıtılacaktır bu fiyata diye düşünüyorum.
Yani zaten markalarında büyük ihtimalle bu zamdan da haberi vardır diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı, göreceğiz. Okey. Peki o zaman hemen sıradaki haberimize geçebiliriz diye bakıyorum. Hayırlısı olsun. Bakalım da açıdan da zam haberi çıkarttık. Olmayandan da zam haberi çıkarttık arkadaşım.
Evet, ne yazık ki.
Peki hadi o zaman gel en çok satılan arabaları konuşalım.
Evet, Türkiye'de baktığımız zaman şimdi artık Haziran ayını geride bırakmamızla birlikte yılın ilk yarısı geride kaldı. Şöyle bir Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere baktığımızda aslında yani sıralama çok şaşırtıcı değil. Neden şaşırtıcı değil? Yine baktığımız zaman en çok satan otomobillerin başında Fiat Egea Sedan'ı görüyoruz. Neredeyse 50 bin adet satılmış. Kaldı ki buna Egea Cross dahil değil. Egea Cross'u da dahil ettiğimizde neredeyse böyle bir 70 bin adet civarında bir satış ortaya çıkıyor ki. Hani bu da pazarın geneline oranladığımızda gerçekten yüksek bir rakam. İkinci sırada evet. Clio var. Genel olarak yani Clio Haziran ayında Egea'yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşmiş olsa da baktığımız zaman ilk yarıda Egea'nın üstünlüğü söz konusu. Clio da 31 bin adet, 32 bin adet civarında satışla ikinci sırada geliyor. Yani baktığımız zaman aslında her zaman söylüyorum bunu. Hep ekonomik, işte Türkiye'de üretilen, yerli olarak üretilen ekonomik modeller üst sıralarda. Bunun da evet. Zaten bu ekonomide böyle olması gayet doğal.
Beklenir bir durum.
Dördüncü sırada Duster diyor. Duster evet. İşte Türkiye'de üretilmeyen, zaten ilk üç model Türkiye'de üretilen yerli araçlar. Dördüncü sırada Türkiye'de üretilmeyen en çok satan model Duster. Da baktığın zaman SUV diyebileceğimiz araçlar arasında en uygun fiyatlılardan biri. Kaldı ki onun fiyatı bile artık böyle 800-900 1 milyon TL seviyesine geldi. Dayandı. Ben yıllar önce amcam Duster ilk Türkiye'ye geldiğinde 2011 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam böyle bir 30 bin lira civarından sıfır olarak satın almıştı. Şimdi nereden nerelere geldik fiyatlarda? Böyle Duster için bile 1 milyon TL'lik bir fiyatlardan çok konuşuyoruz gerçekten.
Ben de dün
İnsanın yazı morali bozuluyor.
Evet, bir yazı okudum. İşte şey demiş bir tanesi işte şu kadar paraya evin varsa onu kiraya vermek yerine sat, parasını bankaya yatır, faizini al falan filan. Başka birisi de demiş ki ya tamam hani onu bu yıl yaparsın da seneye o evi o fiyata bulamayacağın için bunun pek bir mantığı yok. Falan demiş. Hani bu örneklerden de hatta bu örneği söylemiş. Yani buna benzer bir örnek. Yani işte arabayı bu kadar alırken şimdi bu kadarı alıyorsun falan diye. Bu tabii doğal olarak evet. İster istemez her şeyde bir fiyat artışının zaten bizim hani kanıksıyoruz bunu yani. Hani Geçen sene 200'dü, şimdi tabii 300 olacak falan diyoruz. Beklenti de oluşturuyoruz. O bize yükleniyor. Artık böyle o psikolojiyle yaşamaya başlıyoruz. Enteresan bir hal alıyor. Evet. Sıradaki haber, Ajay'da arabada Corsa galiba değil mi?
Evet. 5. sırada Opel Corsa var. Aslında baktığımız zaman hani ilk 3 ve 4. sıra çok fazla değişmiyor ama hani diğer sıralarda artık şeye dönüyor olay. Zaten hani bayilerde araba yok. Hani hangi marka, hangi modeli en çok getiriyorsa o satılıyor. Hmm. Mesela Haziran ayında diyelim ki daha çok Clio geldi. Clio satılıyor. Temmuz ayında daha çok Egea geldi. Egea satılıyor. Biraz piyasa ona döndü. Çünkü insan yani belli bir talep var.
Bugün arabayı alıyorsun zaten.
Evet, insanların çoğu zaten yatırım olarak alıyor. Elindeki parasını değerlendirebilmek adına alıyor. Sen altına da yatırsan, işte dövize de yatırsan belli bir miktar değerlenebiliyor ama baktığımız zaman otomobildeki değerlendirme onun çok çok üzerinde. Enflasyona karşı koyabilmek için de insanlar yatırım aracı olarak görüyor otomobilleri ve hani bulabildiğini satın alıyor. Clio mu buldun? Hemen al, saldır. Yani koy kenara, sadece değerlensin. Artık buna döndü olay. Evet, evet, o yüzden hani liste sıralaması da buna göre değişiyor. Bence bu ilk 10 listesine baktığım zaman mesela 9. sırada Peugeot 3008, 10. sırada 2008, evet. 5. sırada Opel Corsa var. Mesela Stellantis grubu ilk 10'a yani gördüğüm kadarıyla 3 tane model sokmuş.
Damgayı vurmuş.
Evet, gayet güzel bir başarı bence hani Stellantis tarafında. Çünkü hani bunlar ne Egea, Clio kadar böyle çok ekonomik modeller değiller. Corsa bile bugün 1 milyon TL'nin üzerinde bir fiyata sahip.
Ya, giriş versiyonu. Öyle bakarsan yani 1 ve 3 zaten Stellantis. Aslında.
Pardon, evet, artık şeyde Türkiye'deki Tofaş'ta.
Aynen. O yüzden.
Evet, doğru.
Hani bildiğin burada şeyi görüyorsun yani. Stellantis egemenliğini görüyorsun dediğin gibi.
Aynen öyle.
Onun dışındaki otomobiller 1. Hatta grup diye bakarsan ikincisi Renault grubu. Renault ve Dacia ile geliyor çünkü. Üçüncüsü Toyota, dördüncüsü Hyundai.
Hı hı. Ya Toyota'yı da genelde üst sıralarda görmeye alışıktık ama bir dönem işte makyajcısına geçişle birlikte bir önceki kasanın işte satışı sonlandırıldı. Bir dönem makyajlı gelene kadar satılmadı. O da büyük ihtimalle şimdi yavaş yavaş toparlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yine üst sıralarda görmeye başlarız yıl sonuna doğru. Ama dediğin doğru yani fiyatı da katarsak ben şimdi Tofaş tarafında üretildiği
evet,
için.
Evet aynen. O yüzden fark ettim bu yüzden.
Fiyat benim gözümde çok farklı bir şey grup yani. Hani Türkiye'de üretilen bir araba olduğu için ben onu bizim otomobilimiz diye benimsemişim. Öyle kodlamışım kafamda.
Ya tabii yani şimdi Renault da öyle mesela. Oyak Renault diye kaldı.
Hepimiz, tabii
yani,
evet.
Hepimiz için Oyak Renault. Fiyatta desen Tofaş yani. O da hani Türkiye otomobiller. Türkiye otomobilleri. O yüzden dediğin doğru. İnsan ister istemez öyle şey. Ben özellikle dedim söyleyeyim. Hı-hı. Hatırlatayım istedim. Fark ettim çünkü onu. Ama işte dünyada buraya gidiyor. Yapacak çok bir şey yok. Hyundai de mesela burada Kia olsaydı. Kia da Hyundai'di. Hani o da aynı grup. Aynı araba evet. Yani işte. Diyebiliriz. Peki ne yapalım? Geçelim mi bir sonraki habere?
Evet. Sıradaki haberimize geçelim.
Pekala. Tamamdır. Hayırlı olsun. Listeyi de söyledik. Güzel haber. Bak bu sefer güzel haber var ya. Şöyle bize bunlarla evet. Gel kardeşim.
Şimdi makyajlı Peugeot 208 var sıradaki haberimiz.
Evet, buyursun.
Bence çok şirin, çok tatlı. Lansman rengi de böyle bana yeşil gibi gelmişti ama sarının bir tonuymuş sanırım.
Evet, öyle görünüyor doğru.
Evet, zaten hani küçük, tatlı, şirin bir şehir otomobili. Bu yeni lansman rengiyle de bence çok güzel olmuş. Yani Peugeot burada bence çok güzel bir iş çıkarmış. Çünkü 208 zaten kendi segmentinde en güzel, en modern, en yenilikçi tasarıma sahip otomobillerden biriydi. Buna çok fazla dokunmamışlar. Ufak tefek böyle işte ışık imzasını, öndeki ışık imzasını güncellemişler. Jantları yine böyle artık 408'den itibaren biliyorsun Peugeot çok farklı, çok değişik böyle jant tasarımlarına imza atmaya başladı. Ben 408'in jant seçeneklerini çok beğeniyorum. Çok güzel tasarımları var. Evet. 208'de de şimdi bu farklı jant tasarımlarını görüyoruz ki bu lansmanda gösterilen E208 elektrikli olanda da bu jant seçeneği de çok güzel tasarıma sahip. Ben çok beğendim. Yine böyle hani çok böyle dokunmadan, çok değiştirmeden güzel bir güncelleme olmuş. Zaten bir makyaj operasyonu. Diğer bir beğendiğim detay da artık daha fazla motor seçeneğine yer verilmesi. Tamam, elektrikli 208 zaten vardı. Tam elektrikli seçenek olarak. Ama mesela hani her zaman konuşuyoruz bunu. Benim elektrikli otomobili şarj edecek yerim yok, alıp koyacak yerim yok. Hani bunda ben artık hibritten başlayayım, hani elektrik desteğini göreyim ama hibritten başlayayım diye düşünenler için de artık 48 volt hafif hibrit seçeneği 208'in motor seçenekleri arasında yerini almaya başlamış. 100 ve 136 beygirlik olmak üzere iki farklı seçeneği var normal benzinli motorların yanı sıra. Bence bu da güzel bir güncelleme olmuş. Artık gerekiyordu yani 2023 yılında elektrikli otomobillere doğru gittiğimiz bu dönemde böyle bir güncelleme gerekiyordu. Ki kaldı ki Peugeot'un diğer ürün gamında da artık göreceğiz bunları. 3008'de işte 5008'de bu hafif hibritten başlamak üzere hibrit motor seçenekleri yerini almaya başlayacak. Şöyle bir değişiklik var. Normal Peugeot'un bildiğimiz tork konvertörlü EAT8 tam otomatik şanzımanından farklı olarak hafif hibritlerde çift kavramalı şanzıman var. Bunu daha önce konuşmuştuk. Hani bakalım nasıl bir değişiklik olacak? Konfora ya da performansa nasıl bir yansıması olacak? Bunu artık hani test ettiğimizde göreceğiz. Dediğim gibi hani benim çok beğendiğim bir otomobil oldu. İç tarafta da böyle hani zaten iCockpit biliyorsun Peugeot'un son yıllarda imza attığı en güzel tasarımlardan biri. Çok yenilikçi, çok güzel bir tasarım bence. Bu artık Peugeot 208'de de güncellendi. Orta kısımda büyük böyle hani artık bütün 208'lerde standart olarak sunulan büyük bir dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Bence güzel bir güncelleme olmuş diyebilirim.
Kesinlikle katılıyorum. O sportif havayı koruyor. 206, 207, 208 bu araçların sürekli aslında o önemli bir alanı doldurduğunu ve şık olarak doldurduğunu görüyoruz. Yani bunu kullanan da severek kullanıyor, beğeniyor arabasını. Bence de bu iç tasarıma yaptıkları da gerçekten çok havalı duruyor, çok estetik duruyor. Senle de zaten bazı Peugeot modellerini incelemiştik, onlarda da aynı şeyi söylemiştik. 208'de de olması kesinlikle ve kesinlikle tatlı, hoş, güzel bir eklenti olmuş. Yani burada baktığımızda araç hani tabii GT modeline bakıyoruz bakalım nasıl olacak ama araç iç tasarımıyla da dış tasarımıyla da dikkat çekeceği kesin bir araç olarak görünüyor.
Evet, bu lansman rengiyle de zaten böyle hani bir şey gibi göründü gözüme. Sanki böyle bir rally aracı gibi göründü gözüme.
Evet.
Sportif tasarım, yani güzel bir renk. Bence güzel bir kombinasyon olmuş.
Evet, peki Peugeot. Bekliyoruz. Lansman rengini teste bekliyoruz. Buradan sevgili Stellantis'teki arkadaşlarımıza seslenelim. Evet. Bir an önce bizi bu konuda görsünler. Seyircilerimizle anlatalım, dinleyelim. Evet, pekala. O zaman bir sonraki haberimize geçebiliriz herhalde, değil mi?
Evet, bir sonraki haberimiz de aslında çok güncel. Bu haftanın haberi değil ama biz bayramda programı çekemediğimiz için ve ben CHR benim çok sevdiğim, bizim Türkiye pazarını ilgilendiren, Türkiye'de üretilen bir model olduğu için onu da bu haftaya dahil etmek istedim. Geçen hafta yapamadığımız için değerlendiremedik çünkü. Zaten hani tanıtılacak şeklinde biz bunu daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Artık 26 Haziran'da resmi tanıtımı yapıldı CHR'ın. Baktığımız zaman CHR...
Öyle CHR tanıtıldı diyorsun.
Evet.
Yok, söylemedik çünkü sanki. Toyota CHR, evet, ekranda şu an.
Hı hı. Baktığımız zaman tasarım olarak daha önce gösterilen CHR Prologue konseptine büyük oranda benziyor zaten. Hani sadece onun yerine böyle bir yan aynalarda kamera yerine normal bildiğimiz geleneksel yan aynalar var. Onda böyle kolları da böyle değişik özellikle kolları farklı bir yere konumlandırılmış bir şekildeydi. Bunda normal hani bildiğimiz gayet yerinde görünen böyle omuz çizgisiyle paralel olarak görünen kapı kolları görmekteyiz. Ama tabii ki geleneksel kapı kolu yok. Yine hemzemin gizli kapı olarak değerlendirdiğimiz kapı kolları var. Bu da tabii ki aracın aerodinamik yapısına katkı sağlıyor. Hem de güzel görünüyor. Ben hani yeni otomobillerde gizli kapı kollarını çok seviyorum. Hatırlarsan biz şeyi de test etmiştik. DS9'u. Onda da aynı şekilde.
Evet, evet.
Hani bence böyle otomatik olarak o kapı kollarını sen yaklaştığında açılması falan, kapılar kilitlendiğinde dümdüz olması bence çok güzel bir tasarım
çok
detayı.
Doğru.
Benim hoşuma gidiyor. Baktığımız zaman zaten CHR SUV, C-SUV pazarında ilk tanıtıldığı günden bu yana en dinamik modellerden biriydi bence. En sportif görünen modellerden biriydi. Aynı tasarım iddiasını yeni modelde de, yeni versiyonda da sürdürüyor. Baktığımız zaman işte bu Prius tarafında, Prius'la beraber geçilen bu ön tarafta ben biraz böyle köpek balığı kafasına benzetiyorum ön tasarımı. Bu güzel, Toyota'nın evet. Ön tasarımını. O tasarım artık CHR'a da uygulanmış. Gayet güzel, dinamik bir otomobil. Benim yeni arka nesilde...
Yani o rengi de çok güzel kullanmışlar Barış. Yani arkaya evet. Doğru yaptıkları bu espri ki CHR'da da yani eskisinde de vardı bu işte tavan farklı falan böyle bir tatlı bir hava oluşturuyordu. Evet. Şimdi yine çok enteresan bir renk kullanmışlar. Çift renkli otomobilden bahsediyor. Arkadan baktığın zaman siyah, önden baktığın zaman bu işte turuncu diyeceğim tam olmayacak. Böyle çok gerçekten çekici bir rengi var. Ya hakikaten evet, enteresan.
Renk kombinasyon olmuş.
Değil mi? Rusya'da nasıl işlenecek ya bu Barış? Ne diyeceğiz bu arabaya şimdi? Turuncu mu diyeceğiz?
Siyah mı turuncu mu?
Vallahi hakikaten. Yani bilemedim. Böyle abi, komedi şeyler CHR... var mı? Arkadan bakınca siyah, önden bakınca turuncu diye polisi öyle mi söyleyecek mesela? Yani işte araba...
Ben şöyle bakıyorum. Hani ben CHR'ı alabileyim de şu ekonomik koşullarda hani Rusya'da işletmesi kalsın.
Ne yazarlarsa yazsınlar.
Evet, evet Rusya'da ne yazarlarsa yazsınlar. Ben yeter ki alabileyim.
Okay, çok güzel.
Tasarımdan ziyade benim yeni CHR'da en çok sevdiğim özellik artık tam hibrit versiyondan ziyade şarj edilebilir hibrit versiyona da geçilmiş olması. Tabii ki tam hibrit sunulmaya devam evet. edecek ülkemizde 1.8 litre olarak. Ama bunun yanında şarj edilebilir hibrit versiyonu da gelecek. Şarj edilebilir hibrit versiyon 2024 yılında gelecek yanlış hatırlamıyorsam. Bunda 2 litre motor var. Bizim Türkiye ilk etapta gelecek olan bu yılın sonuna doğru hibrit 140 versiyon. Tabii ki normal bizim şu anda satılan hibrit versiyona göre daha güçlü. Yine 1.8 litre ama daha güçlü. 5. nesil markanın 5. nesil hibrit teknolojisine sahip hibrit 140 motordan bahsediyoruz. 2024 yılında ise tabii ki şu an bir kesinliği yok ama büyük ihtimalle hani getirilmesi için çalışılıyor. Şarjlı hibrit versiyonu da artık Türkiye'de göreceğiz. Bence güzel bir detay. Şarj edilebilir hibrit versiyon 170 km saat son hıza çıkabiliyor. Şöyle ki 66 km'ye kadar da saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Ben şarj edilebilir hibrit versiyonların zaten en sevdiğim özelliği de bu. Normal senin içten yanmalı motorun hiç çalışmadan şehir içinde böyle sessiz bir şekilde hiç... akaryakıt harcamadan bir şekilde 66-70 kilometre kadar ilerleyebiliyorsun.
Kaldırıp götürürsün ya.
Tabii. Evet, şehir içinde böyle 25-30 kilometre senin iş yerine bir mesafen olduğunu düşün. Şehir içinde çok rahat işe git gel yapabilirsin.
Evet.
Zaten evinde eğer şarj edebileceğin bir yer varsa takıp zaten sabaha kadar her türlü küçük zaten bunlar da küçük batarya oluyor. Normal.
Ben hemen araya girmek istiyorum. Şey görüyorum. Burada Gazoo Racing'in sticker'ını görüyorum ya daha doğrusu eklentisini görüyorum. O herhalde bu var mıydı daha önce? Gazoo Racing'in bu GR Sport var mıydı? Başka modellerde böyle bir şey görüyor muyduk?
Oluyor. Şöyle CHR'da da bu var ama şöyle ki normal bildiğimiz GR modelleri gibi değil yani. Hani GR modelleri bildiğimiz performanslı, güçlü motorla geliyor. Yaris'te de var, bu Corolla'da da var. Ama şu anki sadece tasarım olarak CHR'da var. Yani hani tasarım detaylarını daha sportif yapmak adına bir donanım seviyesi olarak var. Tabii ki ilerleyen dönemde böyle bir hani gerçek bir CHR GR görebilir miyiz? Onu da zaman gösterir ama. Burada bu tasarım
Konuştuğumuz şey bu muydu geçtiğimiz haftalarda? Şey demiştik hani arka lamba içerisinde, stop lambasının içerisinde marka ilk defa falan dediğimiz bu muydu?
Şöyle bunu mu konuştuk tam hatırlamıyorum ama mesela boydan boya uzanan stop lambaları içerisinde Toyota CHR yazısı var. Yine aydınlatma CHR'da mesela ilk defa var bu özellik. Aynı şekilde alt tarafta da normal Toyota logosunu görüyoruz. Bence güzel bir tasarım detayı olmuş. Bakalım geldiğinde göreceğiz. Fiyatları artık nasıl olur bilmiyorum ama
İçine
bu
çok
güncelleme
evet.
güzel bir artış Ekran, olarak yansıyor.
Yatay çok büyük, çok tatlı görünüyor. Yani çok ferah görünüyor. Enteresan bir araç şey. Bu arada işte de GR konusunda yani Gazoo Racing'in eklentisini yine burada da içeride de görüyoruz bu modelde.
Evet.
Ve içeriden görüntülerde de evet EV modunu işte tam olarak yazmış ki zaten vardı yok değil ama senin söylediğin önemli. Hani 65 km içeride gidebilmek kıymetli. JBL kolonları görüyoruz detaylarda. Yine tabii ki bir panoramik sunroof, daha doğrusu panoramik bir cam yukarıda görünüyor. Detaylar oldukça tatlı. Yine, tabii yine o renge geldik. Sevilen bir renk. Evet, grisi, gri siyah olan da GR görüyor ama diğerinde GR sanki görmedim. Evet, görmemişim. Doğru söylüyorum. Şöyle bir ilerleyerek tekrar bakayım. Doğru. Evet. Gri siyah galiba şey, belki de rally'de bu sene acaba CHR'a geçerler mi? Biraz zor tabii, hani çok başarılı gidiyor Gazoo Racing. Toyota Gazoo Racing şeyde çok iyi gidiyor. Dünya Rally Şampiyonası'nda. O yüzden hani dedim acaba bir şey olur mu, ama tabii onlar yarışla, yarış evet. Cross'la galiba yarışıyorlar bildiğim kadarıyla. Yanlışa söylemeyeyim. Peki evet, o zaman ne yapalım? Geçelim mi bir sonraki habere? Bunu da bekliyoruz. Bir fiyat falan bir şey henüz yok herhalde, artık zannetmiyorum.
Şu an tanıtıldı. Yani dediğim gibi full hibrit versiyonu yıl sonuna doğru Türkiye'de olur. Türkiye'de satışa sunulmuş olur. Fiyatı da artık o dönem lansmanı yapıldığında görürüz.
Peki, tamam. Çok güzelmiş bu arada. Ben beğendim, seviyordum zaten. Enteresan oldu. Bütün bu detayları bu arada hepsini şeyde, Donanım Haber'de senin yazında bulabiliyoruz. Sevgili seyircilerimize onu söyleyelim. Çok uzattın abi diyecekler şimdi bize, ama mecburen bu hafta haberimiz çok. Evet. Sıradaki haberimiz çok enteresan, çok ilginç bir haber. Benim takdir ettiğim bir haber oldu.
Evet, güzel bir haber. İstersen bunu senden dinleyelim abi detaylarını.
Ya tamam, peki, yani çok böyle süper hakim değilim ama yani şöyle söyleyeyim, ben hatta yine senin verdiğin haberi şuradan açayım. Ondan sonra da bu, evet, her seferinde bizim şu şey çıkıyor karşımıza. Evet, ne olacağını şurada sevgili Fiat'ın operasyonundan Operation No Grey adında bir video ile durumu paylaştı. Fiat CEO'su verdikleri kararla Stellantis pazarlama direktörü aynı zamanda Olivier François demiş ki bundan sonra artık Fiat'ın bu neşe, çünkü Fiat deyince gerçekten Fiat 500'ü düşünsen, bazı başka modelleri düşündüğünde daima bir canlılık var, daima bir hareket var. İtalya'nın kendisi zaten çok renkli. Hakikaten evet. Böyle beklenmedik bir şey. Hatta açıklamasında da bu yazıyor. İtalya renklerin ülkesidir diye. Yani gezdiğin zaman da bunu görebiliyorsun. Filmlerde bile görüyoruz yani. Çok da böyle aman aman değil. Şöyle işte buradan göstermeye çalışacağım şimdi sizlere. Bu videoda sağ olsun diyor ki ya işte bütün arabalar gri. En çok satılan araba da gri bu arada dünyada. Türkiye'de evet. De öyle. İşte ne beyaz ne siyah, gri. Ama Fiat diyor ki bundan sonra bir işte bugünden sonra Fiat'ta gri renk yok diyor. Ve arabayı da böylece beraber güzel de bir espri yapmışlar. Arabayı içeri sokuyor ve rengin içerisine çıkartıyor. Dolayısıyla bundan sonra artık Fiat'tan gri araba çıkmayacak. Yani gri Egea görmeyeceğiz artık bundan sonra. Bence mesela sırf bu bile çok önemli bir şey. Yani gri Egea olmayacak.
Yani bence
acaba yapmasalar diyeceğim.
bence çok cesaret isteyen bir karar. Oh. Çünkü baktığımız zaman senin de dediğin gibi gri renk hani çok da tercih edilen, çok da satılan bir renk. Baktığımız zaman özellikle hem ülkemizde hem de dünya genelinde. Bu konuda gerçekten hani değişik bir adım olmuş. Kaldı ki şurada mesela şey var, şöyle bir açıklama var. Bundan sonraki tüm gövde renkleri, Fiat otomobillerin gövde renkleri İtalya'nın denizi, güneşi, gökyüzü ve toprağından ilham alacak diye bir açıklama var. Gerçekten bu konuda verdiği sözü de tuttular. Kısa süre önce Fiat 600 tanıtıldı elektrikli versiyonuyla beraber. Fiat 600e. Onun gövde renklerine baktığımızda gerçekten de işte hani mavi renk işte İtalya deniz, İtalya gökyüzü. Böyle isimlendirmişler. İtalya'nın işte denizi, İtalya'nın gökyüzü. Hmm. Gerçekten de bu şekilde isimlendirmişler. Bu 600E tanıtılmadan önce bu duyuru yapılmıştı, bu renk duyurusu yapılmıştı. Gerçekten bu konuda verdikleri sözü tutmuşlar. Hep böyle İtalya'nın farklı renk seçeneklerinden dem vuruyorlar. Gerçekten ilginç bir şey. Yanılmıyorsam evet. Şey de vardı. Tam detaylarına hakim değilim ama böyle bir araştırma vardı işte. Otomobillerin dış rengi piyasada tutulmasına veya ikinci el olarak satılmasına bile etki ediyor. Atıyorum işte gri otomobil şu kadar sürede satılırken işte ne bileyim siyah otomobil şu kadar sürede satılıyor tarzında. Çok evet. Detaylarını bilmiyorum ama şu anda
Tabii canım, yani şimdi mesela beğenilmeyen bir rengi satmak çok doğal olarak daha zor oluyor yani. Hani evet. Gri de öyle bir renk ki yani kir göstermiyor. Çok yıkaman gerekmiyor. Hani o yüzden çok tercih edilen bir renk yani. Ama gerçekten gri ya. Hani gri yani. Ben de gri araba kullandım. Kullanmadım değil de. Gri yani. O kadar renksiz bir durum ki. O kadar sıkıcı bir şey ki aslında. Hatta hani bunu söylerken de öyle söylüyorsun. Yani işte gri bir dünyam var dediğin zaman güzel bir şey mi söylemiş oluyor? Hayır tabii ki. Şey diyorsun, yani sıkıcı bir hayattan bahsediyorsun. O yüzden fiyatın kararı, çok katılıyorum dediğin, çok cesur bir karar. Bir taraftan çok da güzel, evet. Fiyat adına, İtalya adına tabii çok güzel bir karar. İkisini birleştirmiş. Hani hem ülkenin PR'ını yapıyor, hem kendi aracıyla ilgili PR'ı yapıyor. Ve birilerinin de gözünü açıyor yani böylece. Bir dakika ya, doğru, niye gri araba alıyorum ki diyecek şekilde. Ha tabii Türkiye'de biz bulduğumuz arabayı daha çok alıyoruz yani, o da var. Şu an lütfen Fiat'taki, Stellantis'teki yetkililere bu konuda da seslenmiş olalım. Sizin başka markalarınız da var. Lütfen onlarda da renk seçeneklerini, motor seçeneklerini arttırın diye söyleyelim. Tabii onlar da bize derlerse eğer, yani siz de o zaman bir konuşun bakalım, hani hükümetle de bu konuyu kolaylaştırın derlerse bir şey diyemeyiz. O yüzden ben kapatıyorum konuyu. Evet. Sıradaki
haberi geçebiliriz. Bence şu anda son bir şey söyleyeyim, öyle kapatalım olabilir. Şu saatten sonra eğer Egea'da da geçerli olursa, Türkiye'de üretilen Egea'da da geçerli olursa, kaldı ki her ürün için geçerli olur diye düşünüyorum fiyatta.
Tabii kesinlikle.
Artık yollarda bol bol yeni satılanlar arasında beyaz Egea görürüz.
Aynen diyelim. Öyle. Evet, o yüzden ben de dedim beyazı da kaldırsalar mı acaba, değil mi? Tamam, doğru söylüyorsun.
Yani bizde genel olarak ya gri ya beyaz zaten. Hani gri seçeneği ortadan kaldırılırsa bol bol beyaz Fiat Egea yollarda görürüz. Artık her yer bembeyaz olur.
Çok iyiydi. Neyse, aklıma bir karikatür geldi. Çok eskiden şey vardı. Galiba işte Bayrampaşa'da zannediyorum. İşte iki tane güvercin var böyle. Telde duruyor. Biri diyor ki ne var ne yok diyor. Ne olsun ya diyor işte. Hep Linea diyor böyle. Ondan sonra Ferrari mi? Hani, yani sen yukarıdan aşağı şey yani. Üstlerine sıçtıkları arabalardan bahsediyorlar yani. Ne olacak ya diyor. Hep Linea diyor. Yani durum tabii bizde değişmiyor yani. İşte az önce listeyi gördük. En çok satan otomobiller belli yani. Ya Clio'ya yapacak bunu ya işte Egea'ya yapacak bunu. O yüzden durum bu. Neyse, en azından grisini daha az göreceğiz. Daha renkli otomobiller görmek dileğiyle diyorum. Okey. Evet, sıradaki haberimiz de bu sefer Kia Picanto ile ilgili. Sen bundan geçtiğimiz hafta bahsetmiştin. Tanıtıldı böylece. İpucu ortaya çıkmıştı. Bir görelim bakalım nasılmış diyorum. Ben de ekrana yansıtayım şöyle arabayı. Evet.
Şöyle ki daha önceki bölümümüzde sızdırılan fotoğraflarını görmüştük. Resmi olarak tanıtılmamıştı. Ama tabii ki birebir yine bu fotoğrafları görmüştük. Evet. Tasarım olarak o sızıntılar doğru çıktı. Şimdi resmi olarak tanıtıldı. Ben yine tekrarlıyorum. Ben tasarımı, özellikle ön tasarımını çok beğendim. Yani A segmentinde, kendi segmentinde bence en böyle sportif, en güzel tasarıma sahip otomobillerden bir tanesi. Çünkü hem böyle Kia'nın biliyorsun şeyi tanıttılar. EV9 modelini tanıttılar. Büyük, evet. Devasa bir SUV. Evet. %100 elektrikli. Ondan da böyle alınan SUV tasarım var, detayları var. Evet. Böyle gündüz ledleri ya da farların üzerinden böyle boydan boya uzanan krom şeritler. Onlar tamamen EV9 modelinden alınma. Hani yani küçük segment bir otomobille ona atıfta bulunan detaylara yer vermesi. Ön tarafta dikey olarak konumlandırılan 3 modülden oluşan böyle yeni farlar. Bence çok güzel olmuş. Tabii kesinlikle. Ki şu anda her markanın yaptığı gibi Kia'da lansmanda en yüksek versiyonunu, GT Line paketini gösteriyor. Daha düşük paketler bunun kadar sportif, bunun kadar şık görünür mü? Onu tabii bilemiyoruz. Satışa sunulduğunda göreceğiz. Ama GT Line gerçekten çok dolu dolu jantlarıyla, ön tasarımıyla. İç mekanda çok büyük bir değişiklik yok ama ben zaten Picanto'nun iç mekanını bayağı beğeniyorum. Ortadaki dokunmatik ekranı, merkez ekranı, konsolun yerleşimi.
Çok doğru.
Evet, böyle bir arabada gayet yeterli, gayet şık bir tasarım var. Yine burada yenilikler arasında işte sürücünün hemen önünde yer verilen bir dijital gösterge paneli var. Ortada 8 inç dokunmatik multimedya ekranı var. Gayet güzel bir otomobil olmuş diyebilirim. Makyaj operasyonu olduğu için tam olarak açıklanmadı ama motor seçeneklerinde büyük ihtimalle bir değişiklik olmayacaktır. Yine böyle Türkiye'de 1.0 litre, 1.2 litre atmosferik motorlarla görürüz diye düşünüyorum. Şanzıman tarafında da keza aynı şekilde. Bu tarafta, teknik tarafta bir değişiklik olduğunu, olacağını ben zannetmiyorum. Gayet
yani
güzel
bir şey söyleyeyim ben. Subaru'nun geçmişte bizde sevgili Ali Yavuz Şahin'in de kullandığı vaktinde teknoloji dünyasının sevilen editörlerinden onu da kullandığı bir Subaru vardı. Şimdi yine adı aklıma gelmiyor. Minik bir Subaru. Ama Subaru yani işte boxer motorlu bir Subaru'ydu. Çok tatlı, gerçekten çok da hızlı giden, çok da keyifli giden bir araçtı. Subaru olduğu için de ayrı bir havası vardı. Burada da ben Kia'da da bu Picanto'daki bu özellikle bu seride şu an bizim ekrana verdiğimiz seride yine bunun havasını seziyorum. Ve o senin de söylediğin EV9'dan olan esintilerle beraber birçok kişinin hayranlığını kazanacağını tahmin ediyorum aracında. Zaten Türkiye'de bir dönem iyi satıyordu. Zannediyorum yine öyle olacaktır. Bizim ekonomik otomobillere de tabii bu seri yani bu GT serisi ucuz olmayacaktır ama GT Line ucuz olmayacaktır muhakkak ama mutlaka diğerleri daha makul fiyatlarla gelebilir. O yüzden böyle araçları seviyoruz ülkemizde. Bu arada içine de baktığımız zaman işte koltuklarını yatırılarak bir şey oldu. Niye? Tabii 4 kişiye daha uygun bir araç yani ne olursa olsun ama tabii Türkiye'de bunlara çok bakmıyoruz. Yani 5 kişi de oraya sığarsın. Mazdit sığarsın. Gir kardeşim tamam dur falan diyeceksin. Alacaksın adam içeri. İçi de oldukça hoş görünüyor. Az önce bahsettiğin 8 inçlik ekranda hani böyle bir araç içerisinde, küçük bir araç içerisinde iyi seçenekler sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekrar evet. Senin dediğin gibi bakalım arabaya. Evet.
Bu arada Picanto'nun güncel kasası bile Türkiye'de şu anda 700 bin liradan başlıyor. Ekonomik modeller bile artık 700-750 bin TL bandına geldi. Artık makyajlı kasa da herhalde bir şu an bu 700 bin liradan başlıyorsa şöyle bir 750 bandından 800 bandından bir giriş yapar.
İyimser konuştum Barış. 750 bandından direkt iyimser konuştum. Ben sanki sen böyle söyle 800'den başlar gibi geldi bana şu an. Ya da yani, ben de o psikolojiye iyice girdim ya bilemiyorum.
O yüzden sonradan güncelledim. 750 veya 800 dedim. Çok bravo, çok iyimser olmayayım diye.
Peki şimdi enteresan bir haberimiz var sırada. Senin haberin Çin'den gelen bir haber. Bence endişe verici bir haber aynı zamanda. Bir alalım senden detayları ben de ekrana vereceğim şimdi görüntüyü.
Bence haftanın en ilginç haberi yani diğer kötü haberleri saymazsak tabii zam haberlerini saymazsak haftanın en ilginç haberi şöyle abi. Çinli bir tane elektrikli otomobil var. Bu arada Çin'de kullanılıyor tabii ki. Artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Kaokao 60 diye bir model. Çin'de böyle
na,
değişik.
Nao diye bir şey biliyordum. Sen Kaokao dedin.
Çin'de tabii ki birçok marka var biliyorsun. Bildiğimiz bilmediğimiz farklı isimlerde değişik. Ama şunu söyleyebilirim ki Çinli Geely'nin bizim bildiğimiz dev otomotiv üreticisinin burada sattığı bir marka. Yolda giderken seyir halindeyken bu otomobilin batarya paketi bildiğin tek parça halinde yola düşmüş.
Bu yani arkada çok görünüyor şu an. Ekrana verdim. Evet. O arkada görünen, yolda görünen bir tümsek değil, bir şey değil. Bayağı bildiğin adamın pili
düşmüş. Düz yolda giderken batarya paketi bildiğin hani yola düşmüş. Hani en azından şöyle bakıldığı zaman yerel medya kaynaklarına da ben baktım. Herhangi bir işte hani böyle bir hasar, bir ateş alma gibi bir durum yok. Sadece yola düşmüş ve öylece duruyor. Gerçekten ilginç bir durum. Nasıl düştü, nasıl oldu bu olay? Ama şöyle bir detay var. Bu otomobil bireysel satışlar için değil de işte hani bizim bildiğimiz Uber benzeri böyle hani ulaşım hizmeti veren şirketler ve taksi kullanımı için geliştirilmiş. Yani bireysel satışı yok. Perakende olarak sen ben gitsek Çin'de olsak satın alamayız. Bu da öyle bir kullanımdayken otomobil düşmüş. Bir de şöyle bir detay var. Bu otomobiller NIO'dan bildiğimiz, NIO çok daha yaygın olarak bilindiği için söylüyorum. Onlarda da batarya değişim olayı var. Batarya değişim istasyonları var. Sen gidiyorsun batarya boşaldığında gidiyorsun istasyonuna 3 dakika içinde istasyonda değiştirip dolu bataryayla çıkıyorsun. Bu otomobillerde de o varmış. Hani acaba diyorum batarya değişimi yapıldı da ondan sonra tam olarak batarya yerine yerleştirilemedi mi? O tarz bir sorun mu oluştu diye insan düşünmeden edemiyor gerçekten ama nereden bakarsan bak ilginç bir durum yani hani.
Evet yani otomobil dibim düştü diyerek bırakmış pili orada. Evet. Bakıyorum tabii yani burada tehlikeli tabii yani bu daha hızlı bir yolda olsa böyle bir parçanın düşmesi arkadan gelen arabanın bunun üzerinden geçmesi falan bayağı bildiğin yani hani biz lastik fırlamasına falan alışıyoruz az çok yani görüyoruz daha doğrusu böyle şeyler. Fakat bu artık bu da yeni bir şey. Pil uçup da yola gitmesi. Tabii o görüntü yok. Bakıyorum. Sadece düştükten sonra çekmişler. Evet işte görüldüğü gibi. Şu an bayağı da o kadar. Bunun üzerinden geçmeye çalışsan geçersin sanki değil mi? Tam ortalarsan geçersin ama.
Yani çok tehlikeli bir durum.
tehlikeli gerçekten öyle.
Arkadan gelen araçlar için çok tehlikeli bir durum. Bu arada hani yerel medyada yer alan haberlere göre bununla ilgili otomobili üreten şirketle iletişime kurulmuş. Onlar da hani bu konuyla alakalı bir soruşturma başlattıklarını ve hani sonuçlanır sonuçlanmaz bununla ilgili bilgi vereceklerini açıklamışlar. Bakalım hani sebebi ne çıkacak, gerçekten merak ediyorum ama büyük ihtimalle benim dediğim gibi bir sorun olabilir. Batarya değişimi
esnasında. Evet, dediğin gibi olabilir. Bence çok önemli bir detay bu senin söylediğin. Yani normalde bu çıkartılmıyor, bu hani bu tip bir alan için yapılmış. Bunu bilmesek arabanı kıfırlamış diyeceğiz, kalacaktı. O yüzden sadece başlığa bakarak hareket etmemek gerekiyor.
Ya, tabii çünkü normalde zaten bildiğimiz
nasıl düşünecek değil mi?
Elektrikli otomobillerde batarya şasinin bir parçası olarak üretiliyor zaten. Hani orada onun belli bir yuvası var ve onu çıkarmak çok da mümkün değil. Hani baktığın zaman böyle dümdüz yolda giderken düşmesi de çok mümkün değil ama hani dediğim gibi bunda batarya değişim şeklinde bir hizmet sunulduğu için orada bir problem olmuş olabilir. Bakalım üretici ne açıklayacak bunu? Merakla bekliyoruz.
Haftaya bunu da senden alırız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğin bilgiler için gerçekten tatlı bir bölüm oldu. Tatlı bölüm olduğundan kastım şey değil. Yani
tamlar değil.
Modelleri konuştuk, aman ne güzel diye de demiyorum. Umarım farklı şeyler de konuşuruz. Yakın zamanda zor ama uzun vadede umarım farklı güzel şeyler konuşuruz. Şu evet. Çinli otomobilden kurtulalım. Pille gitsin madem öyle oradan. Kurtuluruz diyorum. Haftaya da böyle görüşebiliriz tahmin ediyorum. Ama bence böyle haberler yani haber şey güzel oldu. Akış güzel oldu. Tekrar teşekkürler. Eline sağlık. Hem haberlerin için hem aktardığın haberler için hem de aynı zamanda bize donanhaber.com'da diğer haberleri yapan otomobil haberlerine katkı veren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bunların her birini bütün haberlerimizi bizi takip ederek, Donan Haber'i takip ederek bulabilirsiniz. Otomobil bölümünde daha fazlası var. Forumda da mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bu video içinde yorumlarınızı lütfen bizden esirgemeyin. Eleştirilerinizi lütfen bize, yapıcı eleştirilerinizi lütfen iletin yorumlarda. Nasıl daha iyi olabilir? Beraber daha iyi hale getirelim ve sizlerle birlikte her hafta başka konulara el atalım. Varsa fikirleriniz lütfen söyleyin. Onları da araştırmaya çalışalım. Yakın zamanda farklı ne diyelim ona, farklı otomotiv dünyasının isimleri de yöneticileri de ağırlamaya çalışacağız ama tabii piyasa nereye gider, ne olur, ne biter belli olmaz ama onları da burada ağırlayacağız. Onu da söyleyelim. Umarım onları da burada ağırlayıp yorarız, terletiriz diyelim sevgili Barış'la beraber.
Evet.
O zaman görüşürüz diyoruz değil mi Barış?
Evet, bu haftalık
artık. Buna geldin ama böyle olmaz abi.
Bu haftalık artık kapatalım.
Kapatalım. Peki teşekkür ederiz sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.